Kolosiler 1, 1. ayetten 12. ayete kadar. Kardeşler, bu insan esinlemesi değildir ama Tanrı'nın kendi kutsal sözleridir. Lütfen bu şekilde dinleyin. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus ve kardeşimiz Timoteos'tan Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam. Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun. Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Müjdeyi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkarı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. Ruhtan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. Amin. Rabbi İsa Mesih'in sevgili ev halkı, bugün ve gelecek 5 hafta boyunca Koloseliler vaaz serisine başlıyoruz. Bu 6 hafta boyunca Koloseliler kitabına hızlı bir şekilde bakacağız. Ama Rab dilerse ileride tekrar Koloseliler kitabına dönüp daha çok zaman harcayabiliriz. Ama bu seferlik sadece 6 hafta harcayacağız ve hızlı bir şekilde Koloseliler kitabına göz atacağız. Ve bu seriye başlamadan önce kısaca sizlere Kolose Kilisesi'nin ve Kolose şehrinin arka planını anlatmakta fayda olacağını düşünüyorum ve kısaca şimdi ona bakalım. Kolose şehri aslında buradan çok uzakta değil, Denizli'de. Denizli'nin sadece 5-6 kilometre dışında olan bir şehirdi. Ve daha çok Frigyalılardan oluşan bir şehirdi. Bu halk M.Ö. 1300'lü yıllarda Balkanlardan Batı Anadolu'ya yerleşmiş bir halktı. Ancak Kolose ismi M.Ö. 480 yılına kadar karşımıza çıkmıyor. 480 yılında bir Grek tarihçi, Yunan tarihçi Herodotus'un kayıtlarında karşımıza çıkıyor. Ve Kolose için büyük, görkemli bir Frigya şehri diyor. Paulus bu mektubu yazdığı sırada, yani M.Ö. 60-61 yıllarında Kolose önemini çoktan yitirmişti. Artık gittikçe küçülmekte olan bir şehirdi. Çünkü batısında, belki aramızda giden, ziyaret edenler olmuştur, Laodikya şehri kurulmuştu 18 kilometre batısında. Ve kuzeyinde de başka diğer büyük bir şehir bulunmaktaydı. Hierapolis şehri. Hierapolis'e gittiyseniz biraz yüksekte Hierapolis şehri. Oradan aslında hem Laodikya'yı hem Kolose şehrinin harabelerini görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda M.Ö. 300'lü yıllarda Babil'den buraya Yahudilerin taşındığı bilgisini okuyoruz. Tabi Babil'de Yahudilerin ne işi vardı? Muhtemelen bu Yahudiler sürgün edilmiş Yahudilerdi. Bildiğiniz gibi 586 yılında Yeruşalim düşünce oradaki Yahudiler Babil'e sürgün edilmişlerdi ve bu şehirde ayrıca büyük bir Yahudi popülasyonu vardı. Paulus Koloseliler mektubunu 60-61 yılları civarında Roma'da hapis tutulduğu sırada yazmıştır kardeşler. Kolose şehri bu mektubun yazılışından hemen sonra çok büyük bir depremle neredeyse tamamen yıkılmış ve bu insanların, Kolosellilerin artık Laodikya'ya ve Hierapolis'e göç ettiğini okuyoruz ve bu şehir gittikçe küçülüp daha sonra artık tamamen yerleşime kapandığını görüyoruz. Paulus'un böyle bir yıkımdan bahsetmemiş olması tabi bu mektubu daha önce yazmış olmasından kaynaklanıyor. Yoksa Paulus mutlaka böyle büyük bir yıkımdan bahsederdi. Paulus Kolose'ye gitmedi hiçbir zaman. O bölgeden geçti ama kendisi Kolose'yi ziyaret etmedi. Efes'teki kiliseden oraya gidenler müjdeyi paylaştı. Kolose ile Laodike ile Hierapolis ile. Ve Paulus ismini de veriyor bize. 1.7'de okuduğumuz üzere Epafras müjdeyi Kolose'lere taşımıştı. Ve Filimon diğer bir isim bizim hem bu mektuptan hem Paulus'un Filimon'a yazdığı mektuptan bildiğimiz üzere Filimon da müjdeyi Kolose'ye götürmüştü. Ve muhtemelen Koloseliler Filimon'un evinde toplanmaktaydılar. Peki Paulus bu mektubu niye yazmıştır? Paulus bu mektubu Mesih İsa'nın her durumda daha üstün, daha yetkin ve çok daha iyi olduğunu imanlılara hatırlatmak için yazmıştır. Bunun nedenlerine ilerleyen bölümlerde bakacağız. Her vaazı aynı tekrarı yapmamak için. Kilisede problemler vardı. Bunları ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. Ama asıl amaç buydu. Mesih daha yetkin, Mesih daha üstün, Mesih çok daha iyi. Belki yukarıda bahsettiğim tarihler ve sayılar bir hafta sonra aklımızda kalmayabilir. Ama önemli olan üçlü birlik tanrısının bugün kilisesine Koloseliler 1. bölümde ne söylediğidir. Biz de buna odaklanacağız. Kutsal Ruh bize bu bölümlerde ne söylüyor? Ve bu yüzden bu 12 ayete bakacağız ve hem dualarımızla hem de yaşamamızla Rab'be şükretmenin ne olduğunu anlamaya çalışacağız kardeşler. Bu yüzden bu pasaja şu 3 noktayla bakacağız. Selamlama, şükretme ve yakarma. Selamlama, şükretme ve yakarma. Koloseliler mektubunun Paulus'un yazdığı diğer 5 mektup gibi Timoteus'la birlikte yazdığını okuyoruz ilk önce. Mektuba Tanrı'nın isteğiyle atanan elçi Paulus olarak başlıyor. Şimdi bu çok önemli. Belki de günümüzde daha da önemli bu böyle bu vurgu yapması Paulus'un. Çünkü kardeşler, Koloseliler müjdeyi Epafras'tan duymuş bile olsalar, Filimon'un evinde toplanıyor da olsalar, bu kimseyi elçi yapmaz. Müjdeci olmak, o kiliseye bu müjdeyi taşımak ya da kilisede herhangi bir kapasitede hizmet etmek kimseyi elçi yapmaz. Ve dolayısıyla bu mektupta gördüğümüz gibi bir sürü isim var, özellikle sona doğru 4. bölümde de karşımıza çıkan bir sürü isim var, hizmet eden var ama yalnızca tek bir elçi var, o da Paulus'un kendisidir. Paulus birçok mektubunda olduğu gibi Tanrı çocuklarına kutsallar diye hitap ediyor. Türkçe'ye kutsallar diye çevrilen bu kelime aynı zamanda bizde aziz kelimesi karşılığıdır. Peki Paulus bu Koloseliler aziz derken ne kastediyor? Nasıl aziz ya da azize olunur? Bu tam olarak ne demektir? Vatikan'daki kendi kendine yetkin olduğunu düşünen bir kilise mi sizi aziz ya da azize ilan eder? Yoksa sizi kutsal ruh mu aziz ya da azize ilan eder? Kendi eylemlerimizle mi aziz ya da azize oluruz, yoksa Tanrı'nın eylemiyle mi oluyor bu iş? Bugün aramızda olup İsa Mesih Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul eden herkes aziz ve azizedir kardeşler. Çünkü kuzuya aittirler. Kendi eylemleriyle değil ama Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuş ve Mesih'in doğruluğunu adeta bir cübbe gibi giyinen kişilerdir azizler. O yüzden Paulus Kolose Kilisesi'ne kutsallar olarak sesleniyor. Ve aynı zamanda onlara ne söylüyor? Sadık Koloseliler. Ve aynı zamanda Türkçe güvenilir Koloseliler olarak da çevirebiliriz. Belki de Filipiler mektubundan sonra Paulus'un en olumlu yaklaştığı topluluklardan biri Kolose halkı, Kolose Kilisesi. Vaazımızın ikinci noktası 3. ayette başlıyor. Paulus 3. ve 8. ayetler arasında her şeyden önce Koloseliler için şükrediyor. Her şeyden önce Paulus şükrederek başlıyor. Mektubuna şükürle ve övgülerle başlayan Paulus'un bu mektubu yazarken hapishanede olduğunu unutmayalım. Peki Paulus Koloseliler harika insanlar olduğu için mi şükrediyor? Paulus Koloselilerin hiçbir sorunu olmadığı için mi şükrediyor? Bakın 4. ayette bunun cevabını görüyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. Yani Paulus hem Koloselilerin imanlarını eylemleriyle gösterdikleri için, diğer kutsalları sevdikleri için, hem de aynı zamanda müjdenin başka uluslara artık ulaşıp diğer halkları kurtardığını gördüğü için şükrediyor kardeşler. Çünkü her şey geçicidir, asıl olan Mesih'tir. Ne prangaya vurulmuş vücudu ne de sapkın öğretilerle çevrilmiş olan kilise Pavlus'un şükretmesini engellemek için yeterli değildir. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da kendisine inananlara verdiği hediye öyle büyüktür ki Pavlus her şeyi bu hediye için değersiz sayar, yok sayar. 12. ayete bakarsak eğer Pavlus'un Koloselilere benim için şükredin diyor. Hapishanede olan bu insan. Kolosililere benim için şükredin diyor. Sevgili kardeşler, bundan şu dersi çıkartıyoruz. Kurtuluşumuz için her durumda gerçekten şükretmeliyiz. Ve sizler kurtuluşunuz için ne kadar sıklıkla şükrediyorsunuz? Kurtuluşunuzun ne kadar büyük bir hediye olduğunu gerçekten anlıyor musunuz? Zincire vurulmuş, halkı tarafından reddedilmiş, defalarca öldürülmeye çalışılmış ve sonunda idam edilmiş bu kişi Pavlus, Koloseler 3.17'de şöyle diyor. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Şükretmek Pavlus'un hayatındaki en önemli eylemlerden biriydi ve Kolose Kilisesi'ne bunu öğretmek istiyordu. En temel prensiplerden biriydi bu Koloselilerin öğrenmesini istediği. Şükredin, minnettar olun. Rab İsa sizleri karanlıktan ve ölümden kurtarmak için kendi canını feda etti. Kendisini günah sunusu olarak sundu. Onun sayesinde ölümden yaşama geçtiniz. Karanlıktan ışığa geçtiniz. Artık umutsuz değilsiniz. Her durumda kurtuluşunuz için şükretmiyorsanız daha Tanrı'nın ne yapması lazım? 5. ve 6. ayetlerde Pavlus 1. Korintliler 13. bölümde aslında çok aşina olduğumuz bir konsepti, bir gerçeği karşımıza çıkartıyor. Mesela 1. Korintliler 13.13'te Pavlus bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İşte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Pavlus iman hayatında kalıcı olan bu 3 şeyi Kolose Kilisesi'ne de hatırlatıyor. Şimdi lütfen 5. ve 6. ayete tekrar bakalım. Bu yeni perspektifle bakalım Pavlus bu 3 şeyden nasıl bahsediyor. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden ve size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Eğer bu ayetleri sondan başa doğru okursak aslında çok daha net karşımıza çıkıyor. Bakın. Bizim umudumuzun kaynağı olarak Pavlus tek bir şeyden bahsediyor. Sona doğru 6. ayetin sonunda. Nedir bu? Bizim umudumuzun kaynaklandığı temel Pavlus müjdedir diyor. Ve bizim imanımız ve sevgimiz neyden kaynaklanıyor? Bizim sahip olduğumuz umuttan kaynaklanıyor diyor. Yani bizim umudumuz müjdeden, imanımız ve sevgimiz de sahip olduğumuz bu umuttan kaynaklanıyor. Yani hem imanımızın, hem sevgimizin, hem umudumuzun ortak tek bir temeli vardır. O da müjdedir. Rabbin kurtuluş müjdesine iman ettiğiniz anda artık bakın Romalılar 8'deki söz sizin için de yerine geliyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklikler, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. İşte kardeşler sahip olduğumuz umut budur. Bizi Tanrı'nın sevgisinden kimse ayıramaz. Tüm hayatımızı üzerine inşa etmeye layık bir temeldir bu. Eğer siz de hayatınızı bu temel üzerine inşa ederseniz hiçbir güç sizi yıkamaz. Bedeniniz yıkılsa dahi ruhunuz Rab'le birlikte olacaktır. Hiçbir güç sizi yıkamaz. Çünkü ölsek de yaşayacağız. Kardeşler, bu ayetlerde okuduğumuz iman, sevgi ve umudun ne olduğunu anlamamız çok önemlidir. Hep bunlardan bahsediyoruz, öyle değil mi? İman, umut, sevgi. Peki bunlar tam olarak ne demektir? Kardeşler, iman gerçeklerdir. Gerçekler üzerine inşa ettiğimiz hayatımızdır. Ve iman, bu gerçekler, imanın gerçekleri kişiden kişiye, yüzyıldan yüzyıla, ülkeden ülkeye değişen gerçekler değillerdir. Müjde gerçekleri hiçbir zaman değişmez. Değişmesi gereken tek şey günahkar insanlardır. Günahkar insanların yüreğinin değişmesi gerekmektedir. Bakın Paulus Galatyalıların nasıl hatırlatıyor bu gerçeği. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler de vardır. Sevgi. Sevgi belki de günümüzde artık anlaması en zor kavramlardan biri haline gelmiştir. Çünkü sevginin anlamı içi tamamen boşaltılmıştır. Tamamen boş bir kavrama dönüştürülmüştür. Kardeşler, sevgi kutsal kitapta bir his değildir. Yalnızca bir his değildir. Yalnızca bir duygu değildir. Sevgi bir eylemdir. Sevgi bir davranıştır. Sevgi içinizde ne hissettiğiniz değildir. Sevgi eylemlerinizde ne gösterdiğinizdir. Bakın Romalılar 5:8'de Tanrı bile sevgisini nasıl açıklıyor? Tanrı'nın sevgisi nedir dediğinizde bakın kutsal kitap nasıl bir cevap veriyor? Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Tanrı'nın sevgisinin kanıtı dahi eylemdir. Sadece sözlerden ibaret değildir. Tanrı sevgisini dahi kendi eylemiyle kanıtlıyor. Ve üçlü birlik Tanrısının kendisini sevdiğini söyleyenlere ne söylediğini işitin. Yuhanna 14:15'te. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Beni seviyorsanız beni düşünürsünüz. Beni seviyorsanız içinizden sürekli Tanrım seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum dersiniz demiyor kutsal kitap. Beni seviyorsanız eylemlerinizle bunu gösterirsiniz. Çünkü eylemsiz sevgi ölüdür. Ve umut. Paulus müjdeden doğan umut derken sadece tek bir gerçekten bahsediyor kardeşler. Bunu anlamak için hemen 21. ve 23. ayetlere bakalım. Paulus'un bahsettiği umutun ne olduğunu anlamak için. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı ile barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan imanda temellenip yerleşmiş olarak. Kötü ve Tanrı'nın düşmanı olan bizler Mesih aracılığıyla Tanrı ile barıştırıldık. Günahın ve ölümün gücü kırıldı. Bizler yaşayan Rabbi kendi gözlerimizle göreceğiz. Bugün beni gördüğünüz gibi, benim sizi gördüğüm gibi kendi gözlerimizle Rabbi göreceğiz. İster Paulus gibi zincire vurulmuş olun, ister diğer elçiler gibi zulme uğramış olun, ister Rabbin lütfu ve merhameti sayesinde esenlik dolu bir hayat geçirmiş olun. Hiç fark etmez. Hepimiz Rabbi bir gün gözlerimizle göreceğiz. Ve vahide de dediği gibi, tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Kardeşler, işte bu sözler gerçek ve güvenilirdir. İşte umudumuz müjdedeki bu gerçeklerden kaynaklanır. Sevgimiz ve imanımız da bu umutta. Mesih'in anlaşma halkı. Bizler de bugün Rab'de sahip olduğumuz iman, umut ve sevgi için şükredelim. Ama kendi yüreklerimizi aynı zamanda yoklayalım. İmanımız kutsal kitabın gerçeklerine dayanıyor mu? Eğer öyleyse bu gerçeklere ne kadar itaat ediyorsunuz? Rabbi sevdiğinizi söyleyip onun buyruklarını yerine getiriyor musunuz? Yoksa Rabbin sizin için isteğini tamamen göz ardı edip hayatınızın en az önceliklerinden biri haline mi getirdiniz? Umudunuz nerede? Umudunuz bu hayatta başarılı olmak mı? Zengin olmak mı? Yakışıklı olmak mı? Güzel olmak mı? Umudunuz nerede? Umudunuz müjdenin temelleri üzerine mi inşa edildi? Yoksa bu dünyanın vaatleri üzerine mi? 6. ayette Pavlus Tanrı'nın İbrahim'e vaadinin gerçekleştiği müjdesini veriyor Koloselilere. Vaazımızın başında da dediğimiz gibi Kolose'de hem Yahudiler hem Grekler birlikte yaşamaktaydı. Pavlus'un özellikle bu ayeti her iki halka da açıkladığını görüyoruz. Her iki halk içinde ayrı bir anlam ifade ettiğini bilerek yazdığını görüyoruz. Çünkü Yahudiler için 6. ayet eski anlaşmadaki İbrahim'e verilen vaadin yerine gelmesi anlamına geliyordu. Eski anlaşmadaki vaat yerine geldi. Bütün uluslar onun soyu aracılığıyla bereketlendi. Ve aynı zamanda Grekler için, bizler için de harika bir haberdi bu. Çünkü müjde bizlere ulaştı. Müjde Kolose'deki Greklere ulaştı. Artık onlar da Tanrı'nın halkı olabilirlerdi. İşte Pavlus bu yüzden bu ayeti özellikle Kolose Kilisesi'ne yazıyor. 9. ve 12. ayetler ise Pavlus'un Kolose Kilisesi için ettiği duayı bizlere gösteriyor kardeşler. Bu da bizim vaazımızın son noktasına getirmekte yakarma. Pavlus ve Timoteus ve yanlarındaki diğer kardeşler Kolose için nasıl dua ettiklerini paylaşırlar. Sevgili kardeşler, Pavlus önce Rabbe şükreder, sonra isteklerde bulunur. Bakın bu aynı sıralama Rabbin duasında da karşımıza çıkmaktadır. Bizim dualarımız bir istek listesi olmamalıdır. Bizim dualarımız şükürle başlamalıdır. Her durumda Rabbe şükretmeliyiz. Her dua ettiğimizde kurtuluşumuz için özellikle Rabbe şükretmeliyiz ve bunu öğrenmeliyiz. Pavlus Kolose Kilisesi'nin yüzleştiği problemlerden dolayı özellikle bu şekilde bir dua istiyor. Ama dediğim gibi önümüzdeki haftalarda bu problemlere odaklanacağımız pasajlar olacağı için bunu tekrar etmiyorum ya da burada bahsetmiyorum ama bu dua isteklerinin nedeni var. Özellikle bu konuda dua ediyor Koloseliler için. Ve ilk ettiği dua Koloseliler için Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamaları. Burada hepimiz eminim defalarca bu şekilde dua etmişizdir. Tanrım bana isteğini göster. Ne olduğunu bilmek istiyorum. A kişisiyle evlenmek istiyorum. B işine girmek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatımda bir sürü zorluk var. Tanrım bana isteğini göster. Peki Tanrı'nın isteğini bilebilmek için ne yapmalıyız? Pavlus'un ettiği bu dua ne yapmalıyız Tanrı'nın isteğini bilebilmek için? Bakın Süleyman'ın özdeşleri 1:7'de ruh bizlere ne söylüyor? Rab korkusu bilginin başlangıcıdır. Rab korkusu bilginin başlangıcıdır. Rab korkusuna sahip olmak demek Tanrı'nın isteğine göre yaşamamızın ne anlama geldiğini anlamak demektir. Rab korkusuna sahip olmadan Tanrı'nın isteğini bilemeyiz. Bu yüzden Pavlus Koloselilere kendileri için Tanrı'dan böyle bir istekte bulunduğunu söyledikten hemen sonra bakın 10. ayette ne söylüyor? Hemen ardından 10. ayette Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Tanrı'nın isteğini Tanrı'dan, Tanrı'nın isteğine göre yaşamayıp öğrenmemiz mümkün değildir. Ben istediğim gibi yaşayayım, Tanrı bana isteğini göster. Ben istediğimi yapayım, Tanrı bana istediğini göster. Kardeşler böyle bir şey mümkün değildir. Kutsal kitap size bu sözü vermiyor. Sizin hayatlarınızda Tanrı'nın meyvelerini göstermeniz gerekiyor. Sizin hayatlarınızda Tanrı'nın isteklerine odaklanmanız ve Tanrı'dan korkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer günah işlemekten korkmuyorsanız bile bile günah işliyorsanız Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu öğrenemeyeceksiniz. İster kutsal kitap üzerine sayısız kitap yazın, ister kutsal kitap uzmanı olun, ister her tartışmada kazanabilecek üstün bilginiz olsun, ama eğer hayatlarınızda kutsal ruhun meyveleri yoksa, Rab korkusuyla yaşamıyorsanız ve Tanrı'yı hoşnut etmeye gayret etmiyorsanız, çınlayan bir zilden farkınız olmaz. Böyle bir imanın sizlere nasıl bir faydası olabilir? Sevgili kardeşler, Rab her birimizin yüreğinin en derinini bilir. Tanrı'dan hiçbir şey saklayamayız. O yüzden gayretle Rabbin sizlere yardım etmesini isteyin. Rab korkusunun bilginin başlangıcı olduğunu bilerek günahtan korkun, sakının. Çünkü Tanrı sadece bizleri kurtarmış bir Tanrı değildir. Bizlerle bir ilişki isteyen, bizleri seven, şu an yaşayan, diri olan gerçek Tanrı'dır. Sevgili kardeşler, 11. ayet, iki sebepten dolayı belki de iman hayatlarımızı en iyi özetleyen ya da özetlemesi gereken ayetlerden biridir. 11. ayet. Birincisi, bizim gücümüzün kaynağının Tanrı'nın gücü olduğunu söyler Paulus. Türkçe'ye iki kez güç olarak çevrilen kelime aslında Grekçe'de iki ayrı kelimedir. Bizde ikisi de güç olarak çevrildi ama ikisi farklı Grekçe kelimelerdir. İlki Paulus'un Tanrı için kullandığı güç kelimesi Tanrı'nın kontrol etme ve otorite gücüne sahip olduğu anlamına geliyor. İkincisi ise bizler için kullandığı güç kelimesi sadece bir şeyleri yapabilme gücünden bahsediyor Tanrı. Paulus. Yani kısacası Paulus insan gücüyle Tanrı gücü arasında çok derin bir farklılık olduğunu bu iki kelimeyi kullanarak bizlere resmediyor. İşte bizim de Tanrı'nın bu otoriter gücüne, bu mutlak gücüne dayanmamız gerekiyor iman hayatlarımızda. Ve ikinci sebep ise imanlıların sabır etme şeklidir. Dünyada size defalarca kez sabırlı olun demişlerdir çevrenizdeki insanlar, öyle değil mi? Sabırlı ol. Sabırlı ol, geçecek. Sabırlı ol, olacak. Sabırlı ol. Ama kimse sizlere sevinçle sabretmeniz gerektiğini söylememiştir kutsal kitap dışında. Kutsal kitap size sevinçle sabredin diyor. Sevinçle sabredin. Çünkü Mesih'te sahip olduğunuz kurtuluş kutsal ruh ile mühürlenmiştir. Yaşadığınız hiçbir zorluk, sıkıntı, zulüm bu gerçeği değiştiremez. O yüzden sevinçle sabretmelisiniz. Bakın Paulus Filipililere diğer hapishaneden yazdığı diğer bir mektupta ne söylüyor? Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Kardeşler sevinin, sevinçle coşun çünkü kurtuluşunuz kutsal ruh ile mühürlendi. O yüzden artık sevinçle sabredebilirsiniz. Ve sevincimizin nedeni 12. ayette okuduğumuz müjde gerçeğidir. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. Mesih İsa'da yeterli kılındık. Kendi dindarlığımızla değil, kendi eylemlerimizle değil ama ve sadece ve yalnızca imanla, lütuf aracılığıyla ve Mesih İsa'da kurtulduk. Bizlerin yapamadığını, yapmak dahi istemediğini Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. İşte Paulus şükranla başladığı duasını bu yüzden şükürle bitiriyor. Sevgili kardeşler, Kolose Kilisesi'nde ne olursa olsun, ne durumda olursa olsunlar, Koloseliler 1:12'den çıkarmamız gereken en önemli ders, nasıl dua etmemiz gerektiği ve iman hayatlarımızın nasıl olması gerektiğidir. Paulus Koloseliler mektubuna, Koloseliler şunları şunları yaparsanız harika olacaksınız diye bir listeyle başlayabilirdi. Ama önce Rabbe Kolose kilisesindeki imanlılar için şükrederek başlıyor ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşamaları için onları teşvik ediyor. Çünkü asıl olan bizim hayatlarımızda ruhun meyvelerini göstermemizdir. Çünkü şükretmek Rabbin sizler için Golgota'da, o çarmıhta ne yaptığını hatırlamanızdır. Kardeşler her gün saatlerce oturup kurtuluşumuz için Rabbe şükretsek bile bu yeterli değildir. Bu yüzden dualarınız ama dualarınızla değil aynı zamanda yaşamlarınızla Tanrı'ya şükredin. Çünkü müjde gerçektir. Çünkü Tanrımız yaşayan diri Tanrı'dır. Çünkü Tanrı'ya şükretmek iyi ve doğrudur. Baba, Oğul ve Kutsal adıyla. Amin.